Ayrım 41. Sayfa 245. Albert B. Lord'un araştırmasının konusunu işte bu aşıklar, Gussler'lar oluşturmaktadır. Bunun dışında kalan ve Lord'un karıştırmaları önlemek için örneklediği batılı balat söyleyicilerinin, ballad singers, çok büyük bir çoğunluğu sadece mevcut olan balatları ezberleyip çalıp söyleyerek icra edenler gibi olduğunu ve Yugoslavya'da bu durumda olup yayın yoluyla veya benzeri şekilde destanları aynen ezberleyip icra etmekte olanların sadece icracılar olup ele alınan çalışmada sözlü şiirin şairi, oral poet olarak kabullenilmediğini vurgulayarak araştırmasının sınırlarını ortaya koyar. Dipnot: Türk aşık tarzı şiir geleneğinin terminolojisiyle söyleyecek olursak, sadece usta malı söyleyen veya aşıkların usta malı söyledikleri zamanki yahut icra edeceği şiiri daha önceden hazırlayıp ezberleyen ve icra eden aşıkların durumu, A. Lord'un çalışmasının sınırları dışındadır. Albert B. Lord, eski Yugoslavya'da erkeklerin yakın zamanlara, 1930'lardan 1960'lara kadar en önemli eğlence formu olan epik destanların icra edildiği bağlamları ve icra töresini ise şu şekilde belirlemiştir. Küçük kasabalarda, köylerde ve bazen de özellikle düğün törenleri esnasında evlerde icra edilmektedir. Evler dışındaki icralar kahvehanelerde, metinde orijinali kahvehane kelimesinin Boşnakça, Sırpça, Hırvatça söylenilişi olan kafana şeklinde yer alır. Tamamen erkeklerden oluşan bir dinleyici topluluğu, kahvehanelere kadınların girmesi yasaktır. Önünde icra edilirler. Destanını icra eden aşık, kendisini dinlemeye gelen hatırlı kişileri "hoş geldiniz" ve ayrılanları uğurlayan parçalar söyler. Aşıkların sanatlarını icra ettikleri kahvehanelere, bizim aşık kahvehanelerinin aynısı olan bu kahvehaneleri aşık kahvehaneleri olarak adlandıracağız. Devam eden müşterilerin genel nitelikleri, kasabanın halkı ile çevre köylerden kahve veya rakı, orijinalinde de aynı, içmeye ve destan dinleyip eğlenmeye gelen çiftçilerle, işleri gereği şehirler arası yolculuk yapan tüccarlar ve kervancılar oluşturmaktadır. Tüccarlar ve kervancılar genellikle aşıkların sanatlarını icra ettikleri kahvehanelerinin birçoğunun bulunduğu han, orijinalinde de aynı, ve otellerde kalırlar. Bunların pek çoğu eleştirel dinleyicilerdir ve aralarında pek çoğu da kendilerine ısmarlanan içecek karşılığında amatörce de olsa destan söyleyebilirler ve bunlar aynı zamanda bir yerden başka bir yere dolaşıp duran gelenek taşıyıcıdırlar. Özellikle köy veya kasabanın pazarının kurulduğu günler, pazarın kaldırıldığı gece de dahil, dışarıdan pazar için gelenlerin katılımı nedeniyle destanların icra edildiği kahve veya kahvehanelerin en yoğun olarak çalıştığı günlerdir. Müslümanlar, Boşnak Türkler arasında Ramazan, orijinali de aynı, ayında kahvehaneler aylarca önceden bir aşıkla anlaşma yaparlar ve aynı şehirde birden fazla aşık kahvesi varsa daha iyi ve meşhur bir aşığı getirebilmek ve dolayısıyla daha fazla kar için kahvehaneler arasında rekabet ortaya çıkar. Bütün gece boyunca destan söylenebilen bu zaman dilimi, aynı zamanda aşıkları her gece için bir destan söyleyebilecek şekilde en az 30 destanlık bir repertuar oluşturmaya zorlar ve Müslüman, Boşnak, Türk aşıkların kaç destan bildikleri sorusunu Ramazan'ın her gecesi bir tane söyleyebileceklerini belirterek çoğunlukla 30 olarak cevapladıkları ifade edilir. Aşıkların büyük bir çoğunluğu yarı profesyoneldir. Aşıklığın yanı sıra ikinci bir iş de yapmaktadırlar. Aşıklar sanatlarını icra etmek için anlaştıkları kahvehane sahiplerinden para veya mal olarak avans alırlar. Ayrıca icra sonrasında dolaştırılan tepsiyle toplanan parsa da aşığa verilir. Albert Bay Lord, Milman Perry ve kendisi tarafından yapılan saha araştırmaları neticesi, kaynak kişi ve örnek olayları aktararak yukarıda yapı ve işlevini hülasa ettiğimiz Boşnak, Sırp, Hırvat epik şiir geleneğinin kaynağını, elimizde bir tek örneği ve yine bir tane bile yazılı belge olmadığı, vermediği, veremediği halde hiç tereddüt etmeden varsaydığı, Türk işgali öncesi Hristiyan soyluların saraylarında bulunan ozanlara, minstrels, bağlar. Oysa Boşnak, Sırp, Hırvat aşıklık geleneğine dair A. Lord'un çalışmasından yukarıda aktardıklarımızın tamamının Türk aşık tarzı şiir ve hikaye geleneğinin de özellikleri olduğuna ilk olarak işaret eden Dursun Yıldırım'ın 1986-453-458 belirttiği gibi söz konusu gelenek Türk geleneğinin Balkanlardaki uzantısından soydaş ve kardeş bir kültür içerisinde adapte edilip diğer komşu kültürlere yayılışından başka bir şey olmadığı Türk aşık tarzı şiir ve hikaye geleneğini bilen uzmanlarca tartışma gerektirmeyecek kadar açıktır. Dipnot: Bu konuda geniş bilgi için bakınız Çobanoğlu 1998G. Ayrıca Türk aşık tarzı şiir geleneğinin ortaya çıkışı ve icra töresinin şekillenişi ve konuya dair daha geniş bibliografya için bakınız Çobanoğlu 1996. Bu konuya burada girmekten sarf-ı nazar ederek Albert B. Lord'un Boşnak, Sırp, Hırvat epik şiir geleneğine metinde Boşnaklar daima herhangi bir milliyetten soyutlanmış Muslims ibaresiyle belirtilmiştir. Oysa metinde konuşmalarına yer verilen Sırp ve Hırvat ozanlar Müslümanları Türkler olarak adlandırmaktadır. Dair açıklamalarına dönecek olursak, Sırp ve Hırvat aşıklarında Boşnak Türkler tarafından Ramazan ayında ve diğer zamanlarda kahvehanelerine getirtilmekte ve dinlenilmektedir. Dipnot: Albert Lord 1960'tan sonra 1972 ve 1987C ve diğer bazı çalışmalarında konuyu Türk tesirlerini ele alarak çalışmasına rağmen ya olumsuz ya da ağırlıklı olarak Orta Asya Türk destan geleneğinin tesirleri bakımından ele almış, çalışmalarında Anadolu Rumeli Türk aşık tarzı şiir geleneğinden neredeyse habersizmiş gibi davranmayı sürdürmüştür. Sırp ve Hırvat aşıklar, Boşnak Türklerle beraber olduklarında ya onların destanlarını söylemekte veya kendi destanlarını Müslümanların galip geldikleri şekilde değiştirerek söylemektedirler. Yugoslavya'da sözlü gelenek aşığı herhangi bir sınıf veya zümreye mensup değildir. Aşıklar çiftçi, esnaf veya bir bey, orijinal metinde de aynı, olabilir. Aşıkların destanlarını söyledikleri dinleyici kitlenin özelliği, destanların şekline, hacmine, uzunluğuna veya kısalığına neden olabilir. Aşık dinleyicisinin anlattıklarından hoşnut olmadığını veya dinlemeye istekli olmadığını anladığı zaman, uzun tanımlayıcı formüllerden başlayarak destanı kısaltmaya veya bunun tersi bir durum olduğunda da aynı formülleri kullanarak uzatmaya eğilimlidir. Bu nedenle de aynı destanın aynı aşık tarafından söylenilenlerinde bile sonuç ve uzunluk kısalık itibariyle farklılıklar oluşmaktadır. Bütün bunlar dinleyiciye bağlı olarak meydana gelen değişmelerdir ve aynı zamanda her icra, aşığın dramatik kabiliyetinin sanatını icra etmede dinleyiciyle kurduğu iletişimle şekillendirip değiştirebilme hünerinin test edilmesi olarak da değerlendirilebilir. Aşıkların yetişme ve eğitimleri ise üç temel döneme ayrılmaktadır. Bunlar dinleme ve özümseme, listening and absorbing, uygulama, application ve eleştirel bir dinleyici önünde icradır. Singing for a critical audience. Birinci dönemden başlayacak olursak, her şeyden önce aşıklar arasında iki ortak noktanın olduğunu görürüz. Birincisi, aşıkların çok büyük bir çoğunluğunun okuma yazma bilmemesi, illiteracy ve hemen hepsinin epik destan söyleyebilmeye karşı duydukları büyük arzudur. Bu dönemde içi aşık olma arzusu dolu olan aday genç, isteğinin şuurlu olarak farkında bile olmasa, aşıklar çalıp söylerken onları dinler. Bu onun hikayeleri, kahramanların adlarını, uzak diyarlardaki yerleri, daha önceki zamanlardaki alışkanlıkları ve benzeri sosyal değerleri öğrenerek sanatçı kişiliğinin temellerini attığı dönemdir. Böylece hikaye ve şiirlerin temalarını öğrenmekte ve bunlar üzerine büyüklerin tartışmalarını da dinleyerek gittikçe bilgi sahibi olmaktadır. Aynı zamanda da icra edilen destanların ritmini ve müziğini öğrenmekte ve bu dönemden başlayarak destanlarda sık sık tekrarlanmakta olan formül olarak adlandırılan ibareleri öğrenip özümsemektedir. Aşık olma yolunda ikinci dönemse, adayın ister enstrüman eşliğinde isterse enstrümansız olarak olsun, destan söylemek üzere ağzını açmasıyla başlar. Böylece o destanın ana elementi olan ritim ve destanın sözlerinden oluşan formunu oluşturmaya başlar. Destanın ritmi veya melodisi, tambura, orijinal metinde de aynı veya gusle olarak adlandırılan iki telli enstrümanla oluşturulur. Dipnot, eski Yugoslavya epik destanları üzerindeki literatürde eski metinlere doğru gidildikçe tambur, tambura ve çift telli olarak isimlendirilen enstrümanın günümüze doğru gelindikçe gusle veya gusları olarak adlandırılışının yaygınlaştırıldığını ve böylece Türk kültürüyle ilgili en önemli referans noktalarından birinin daha yavaşça fakat sistematik bir biçimde ortadan kaldırılıp Slavlaştırıldığı görülmektedir. Destanların ölçüsü 4+6 durakları ile oluşturulan 10 hecedir. Bu oluşturulacak olan fikirlerin dışa vurulma şemasıdır. Bu şekilde oluşturulmuş olan bir mısra bazı melodik varyasyonlara rağmen devamlı tekrarlanır. Burada ritmin tamamlanmış veya sabit bir yapı olarak fixed, aşığın geçemeyeceği bir sınır veya sınırlanış olduğunu görüyoruz. Ritmik tamamlanış veya bağlayıcı ölçü, aşığın karşılaştığı ilk gerçek zorluk ve aynı zamanda gelenekleşmiş bu sabit yapı, onu söz konusu zorluktan kurtarıcıdır. Aşık ancak kendisinden daha önceki kuşaklara mensup aşıklar tarafından geliştirilmiş ve aktarıla gelen ritmin ve ölçünün sınırlarını aşmayan, şiir geleneği içinde geleneksel olarak yaygın olan fikirleri ifade eden hazır kalıp ritmik ibareleri veya formülleri kullanarak bu zorluğu aşabilir. Bunun için de aşık adayı yetişmesinin veya çıraklığının ikinci devresinde destanını dinleyicinin sıkılma noktasına gelmeden oluşturup söyleyebileceği hızda oluşturmasına yetecek kadar bu geleneksel formülleri öğrenmesi gerekmektedir. O bunları destanları söylerken ve ifade etmek istediği bir fikri ifade edip tekrarlarken öğrenir ve her söyleyişte ihtiyaç duydukça tekrar eder ve böylece vaktiyle başkalarından duyarak öğrendiği bir formül onun kendi şiir düşüncesinin bir parçası olur. Bu süreç adeta bir çocuğun kelimeleri veya yabancı dil öğrenen birisinin herhangi bir okul yöntemi kullanmaksızın öğrenmesi gibidir. Ancak burada öğrenilen epik destan geleneğinin özel dilidir. Bu devre bir aşık adayının, çırağın, bir öğretmene, ustaya ihtiyaç duyduğu veya bir öğretmenin en önemli unsur olduğu devredir. Aday, çırak, önceleri babasını, amcasını veya meşhur bir aşık olan bir komşularını dikkatle dinlemek üzere seçer doğal olarak bazen, aynı zamanda başkalarını da dinler ve öğrenir. Dahası bazen eğer okuma yazma biliyorsa basılmış destanları okuyarak da öğrenebilir. Bir başka ifadeyle bir aşığın yetişmesinde, çıraklığında, ikinci devre onun ustasını veya ustalarını taklit ederek, hem tambura veya çift telliyi, gusle, çalmasını öğrendiği, Hem de geleneksel kompozisyon tekniği bakımından formül veya dizi formüllerle işlenen konu ve temaları taklit ve tekrar yoluyla öğrenir. Çırak'ta öğrenmeye karşı olan merak, orijinal metinde de aynı, ölçüsünde o ustaları dinleyip taklit ederek çalışmak suretiyle yavaş yavaş sözlü kompozisyon tekniğini öğrenir. Şüphesiz bu kesin programı olan bir çalışma değildir ve bu dinleyerek uygulamaya dayanan bir taklit ve özümseme sürecinden ibarettir. İkinci devre, bir aşık çırağının baştan sona bir destanı eleştirel bir dinleyici topluluğu önünde icra etmesiyle sona erer. Bu esnada o belki başka destanlar da biliyor ve öğreniyor olabilir. Dahası ve en önemlisi, onun kendisini ve dinleyicisini tatmin edecek bir destan söyleme noktasına gelmiş olmasıdır. Bu bir dönüm noktasıdır. Onun söylediği destanı icrası çok mükemmel olmayabilir. Bu aşamada bu hiç önemli değildir. Muhtemelen de bu aşamada destanını icra ederken süslemeleri, kullandığı nakışlar ve bezemeler, sanatı öğrendiği ustadan öğrendikleriyle sınırlıdır ve daha öğreneceği pek çok süsleme ve nakış vardır. Bütün bunlar hiç önemli değildir. Öncelikle onun okuma yazma bilmemesi ve her icrada farklılaşan metinleri dinliyor olması, onun bir takım sabit metinleri, fixed text, ezberleyip aktaran bir otomat haline dönüşmesini önler. Öte yandan destanını icra ederken ağırlıklı olarak ustasından öğrendiklerini kullanmış olsa da, başkalarından duyduklarını da katmasıyla, onun repertuarı gittikçe zenginleşirken, kendine olan güveni ve rekabet duygusu da büyür. Bu da bir aşığın yetişme devresinde en son öğrenme sürecidir. Bu süreçte aşık bir yandan yeni destanlar öğrenirken, öte yandan hali hazırda bildiklerini de yeni öğrendiği süslemelerle genişleterek geliştirir. Öte yandan dinleyicinin önüne çıkıp destan anlatabilen bu genç insanı, yaşını göz önünde bulunduran dinleyici çoğunlukla hoşgörüyle dinlemektedir. Eski destanları genişleterek ve yeni destanlar öğrenerek ve bunları söylemek suretiyle dinleyicisini bütün bir gece eğlendiren aşığın bu en önde gelen amaçlarından birisidir. Böylelikle aşığın sanatında dinleyicinin oynadığı önemli rol başlar. Bu noktaya kadar onun destanını kompoze etmesinde ve bunu yeterli bir hız ve geleneksel ritmik bir kalıba uygun olarak yapması yeterlidir. Eğer aşık geleneksel materyali yeterince dinlemiş ve öğrenmişse bunları yapabilir. Ancak destanın uzunluğu ve süslemelerle süslenilişi ve genişletilmesi ise dinleyicinin talebine bağlıdır. Onun dinleyicisi artık ona karşı genç delikanlı tavrından ziyade onu yetişmiş bir aşık olarak kabul etme yolundadır. Aşık öğrendiği ve geliştirdiği formülleri ve temaları yeniden şekillendirmeyi, değişik şekillere sokarak söylemeyi hiç durdurmaz. Bu onun söylediklerini zenginleştirir ve onu sanatında mükemmelleştiren de budur. Duyduğu bir destanı söylemesi istenilen bir aşık kelime ve kelime onu tekrarlamaz. O destanı kendi seçimi olan kelimelerle yeniden inşa eder ve ona kendi mührünü vurur. Tabii bütün aşıklar bütün bu devreleri başarıyla tamamlayarak bu hale gelemez. Bu sanat, edebiyat ve kültür geleneğinde yaratıcı usta noktasına gelemeyen, formüllere dayalı inşayı, tematik yapıyı yeterince bilmeyen ve gerekli hünere sahip olmadığı için bu işi yeterince estetik ve artistik olarak oluşturamayan pek çok aşık vardır. Bunlar da bize geleneğin en başarılı yaratıcı ustalarının yetişmesinde, gelenek ve çok çalışarak uygulamanın neticesi ortaya çıkan, en güzel ve en uzun destanları söyleyen bireylerin kendi destanlarını daha iyi anlamamızı sağlar. Usta yaratıcı bir aşık, duyduğu herhangi bir destanı anında yeniden söyleyecek kadar formül ve tema bilgisine ve destanına istediği uzunluğu ve kısalığı verebilecek ve bunları yaparken de yeni bir destan meydana getirebilecek olandır. Bu bir yönüyle geleneği muhafaza eden bir koruyucu, öte yönüyle yaratıcı bir sanatkardır.